Sayfa 75. Bir yaz delikanlısı. Beyoğlu vitrinlerine bakıp içindekilerden çok camda kendilerini seyreden kadınlara hak verdim ister istemez. Bir sandalet beğenmek için Van Gogh'un vitrinine başımı uzatır uzatmaz kendi gün yanağı suratıma yüz yüze gelince "Oğlum Nuri Nurdağan" diye bağırdım. "Beğeniyorum seni. Çok çok hoşuma gidiyorsun. Maşallah, maşallah. Bu ne sağlık, bu ne zindelik. Akça koca yaramış sana. Güneş banyoları, deniz banyoları boşa gitmemiş. 20 yaş gençleşmişsin." Vitrindeki sandaletlere göz ucuyla bir bakmadan yürüdüm gittim. Çivi gibiydim doğrusu. Üzerimde bir hafiflik, bir uçarılık, ne bileyim bir yaylanma, bir oklaşma vardı. "Çüş, kör müsün be?" Bakıra dönmüş yüzümü seyredecek yeni bir vitrin ararken birine bindirmiştim. "Oo, sen misin delikanlı be? Az daha kalayı basacaktım. Bu ne gençlik, bu ne dinçlik. 15'inde kız olsam takılırdım arkana. Nerelerdeydin çoktandır?" "Akçakoca'da. Bizim çocuklar kamp kurmuşlar. Bir hafta beni misafir ettiler." "Görme Halitciğim, o ne deniz, o ne kum. Romatizmaya iyi gelir dediler. Yallah deyip gittim." "Romatizmayı kirli çamaşır gibi sıyırıp atmışsın. Daha bir ay önce Cağaloğlu'nu da uzaktan görmüş de acımıştım sana. Sapsarı bir surat, içine çökmüş gözler. O musun sen be? Tunçtan bir heykele dönmüşsün maşallah. Kim der sana 40, 41.
Korkma, 41,5 de.
Oldu mu o kadar? Taş mektebin bahçesinde uzun eşek oynadığımız günleri düşünüyorum da.
Ya bırak eski hikayeleri. İçimi karartma sabah sabah. Bir gün uğra yazıhaneye de konuşalım.
İlk karşıma çıkan mağazadan bir çift sandalet aldım. Geçirdim ayağıma. Yolda bir Roma atleti çevikliği yürüyor. Ne yürümesi, sekiyor, koşuyor, uçuyordum düpedüz. Bir kadın, güzel giymiş bir kadın, gözlerimin içine bakarak geçti.
"Oğlum Nuri" dedim. "Kendine gel. Sana iyi giyinen değil, iyi soyunan kadın lazım.
Kadının yaşına dikkat etmedin mi?
38, 40.
Bu mübarekler 25'i geçti mi, bayramlarda elleri öpülür. İşte geldin gidiyorsun. Bu gençlik bir daha ele geçmez." Bir iki adım daha attıktan sonra gerisini tamamladım. "Öyle ya" dedim. 2-3 ay sonra ne gençlik kalacak ne dinçlik. Bu bronz heykel yine bir ahşap adam olacak. Önümüz kış. Bir mayo vitrininin önünde durdum. Şortlar, bikiniler. Bu sene de çeşitleri çok. Hele şu açık mavi üstüne kırmızı balıklı.
Efendim?
Kumral üstüne.
Vay vay vay. Koyu yeşil gözler. Aman ne boy. Aman ne bel. Aman ne kalça. Neredeyse cadde ortasında şarkısını tutturacağım. Aman Allah gözlere bak gözlere.
Böyle bir şarkı vardı değil mi? Tepeden tırnağa süzdü beni.
20-21, bilemedin 23. Yani bayramlarda eli öpülmeyecek soydan.
Acaba o ne düşünüyor?
30-35, bilemedin 38 mi diyor benim için.
Ama anne derse desin, bu gençlik, bu dinçlik bende varken.
Kendi kendime başladım söylenmeye. 160 lira bikini, sudan ucuz valla. Ama ne yakışır ya, kumral saçlı, yeşil gözlü bir güzele.
Oğlum Nuri dedim, bırak gevezeliği. Ya uysal bir gülücükle teşekkür ederim deyivirirsin. Hacı ağalık seni açmaz. Eğer bir plaj arkadaşı arıyorsan gençliğine, dinçliğine güven. 160 liralık mayodan başlamak biraz morukluk. Hacılık alametidir. Sen ki bir Romalı atlet kadar diri, canlı, atılgansın. Bırak bu ihtiyar ağızlarını. Hem sen saat 11'de Mecidiyeköy'de olmayacak mıydın?
Otobüs dolmuş, hay Allah nerede durak? Gene cehenneme kaldırdılar. Kadıköy'e gitmek için Beşiktaş'a, Beşiktaş'a gitmek için Aksaray'a yöneleceksin ki yeni trafiği uygulamış olasın. Herhalde Mecidiyeköy'e gitmek için de Kadıköy iskelesine inmeli. Hadi Allah rast getire. İlk durakta atladım bir otobüse. Yalnızsa yarı yolda ineriz. Bütün koltuklar boş kalmış ki ilk durakta akın başladı. Beni süre süre tıktılar köşeye. Önümdeki koltukta karavel saçlı bir anasının kuzusu. 17-17,5. Ya adalı ya Florya'lı. Bütün yazın güneşi, denizi, tuzlu rüzgarı derisini güderi eldivenine çevirmiş. Yeşil yeşil gülüyor adamın yüzüne. Elinde bir de kitap. Okul yok, sınav yok. Olsa olsa roman olacak bu. Hem de, evet, Lolita. Ta kendisi. Gözlerimin içine bakışından belli haspanın. İyi ama ben Lolitalık adam mıyım be? Vitrinler yalan mı söylüyor? Bu gençlik, bu dinçlik. Efendim? Sonra kızda bir Lolita havasından çok olgun bir kadın havası var. Yaşını göstermiyor belki. Yaz geldi mi yaşları belli olmaz bunların. Göğüslerin olgunluğuna bakılırsa 17'ye bir 7 daha ekle. Hele kalçalar maşallah taşıyor oturduğu koltuktan. 6'da kalçalar için etti 30. Gözlerimin üstünde yürüdüğünü sezince ürkekleşti yavrucak. Yok canım, yok civcivim benim, korkma. Oralara daha çok vakit var. İstersen bugün sadece muhallebeciye gideriz. Bir dahaki sefere de Yıldız Parkı. Plaj mı? Peki plaj olsun. Hakkım var. Çıkaralım tadını denizin. Kışında sinemalar bizim, tiyatrolar bizim. Ne o? Bir ürkeklik, bir telaş. Ne oluyor? Yavaşça kalkıyor yerinden. Gözlerimin içine bakarak gülüyor. Gülme değil bu. Bir nezaket diş gösterisi. Eliyle kalktığı yeri işaret ediyor. İnecek mi yoksa? Ha? O inerse ben durur muyum ki? Ne? Ne söylüyor? Buyurun diyor. Buyurun bey amca. Ayakta kaldınız. Yorulmayın. Buyurun oturun. Demek böyle ha. Demek bey amca. Boşalttığı koltuğa ister istemez oturuyorum. Oturuyorum değil, yığılıyorum. Demek böyle ha. Amca. Bey amca ha. Yuh olsun güneşe, yuh olsun denize, plaja, yuh olsun Akçakoca'da geçen günlere. Sağ ol kızım, sağ ol evladım. Bana haddimi bildirdin. Teşekkürler. Suya düşen umutlar. Hani karabiber denilen yavrucaklar vardır ya, kara kaşlı, kara gözlü. İşte böyle bir esmer güzeliydi Handan. Aynaya bakmayı öğrendiği ilk günden beri, sabah akşam hep kurum karası saç, tava karası kaş, üzüm karası göz gördüğünden midir nedir, sarıya ölesiye tutkundu. Bu sarıya tutkunluğu ilkin kurdelesinden başlayarak açığa vurmuştu kendini. Tam Sarı Kurdelem Sarı şarkısının çıktığı yıllardı. Yıllar geçtikçe kendisi esmer olarak kalsa da nesi varsa sarıydı. Kurdelesinden, patiklerinden, kısa çoraplarından başlayan sarılık tutkusu, çamaşırlarına, yatak örtülerine, odasının badanasına, perdelerine kadar yayıldıkça yayıldı. İlk yazdan çok sonbaharı, erguvandan salkımdan çok fulyaları, katır tırnaklarını sevmeye başladı. Esmerler kendisinden bir tatlı söz bile işitemeden, yüzlerine göz kuyruğu ile bakılmadan geçip gittiler. Gönlünde hep sarışınlar filizlenip boyattılar. Vakti gelince de döktüler yapraklarını teker teker. Yerlerini yeni sarışınlara bırakarak. Okumaya yazmaya annesinin öncülüğüyle başladığı ilk günlerde bile yaşıtları, bembeyaz kaymak kağıtlara yazılar karalarken hep sarı defterler istemişti Handan. A harfinin çatallarını sarı kalemlerle sarı defterinin sarı kağıtlarına çizittirip durmuştu. Alfabeyi söktüğü bu ilk günlerde ne olacaksın büyüyünce diye sordukları zaman yazar olacağım demişti. A yazmasını kolay sandığından olacak herhalde. Yaşıtları hep doktor olacağım, mühendis olacağım deyip dururken o yazar olmayı takmıştı kafasına. Kim bilir yazar olmayı da annesi koymuş olacaktı aklına. Ah keşke yazar olmakta direnseydi de yeteneklerinin dışına doğru sürüklenmeseydi. Zararsız bir tutkudur yazar olma çünkü. Hiçbir şey edinemezse kişi mektup yazmayı olsun öğrenir sonunda. Kazandığı bir tavuk göğsü ısmarlamak zorunda kalmadan aşk mektuplarını kendisi yazar. Evet, her şeyi annesinden öğrenmişti Handan. Nazlanmayı, durup dururken kavga çıkarmayı, tabak bardak kırmayı, boyanmayı, süslenmeyi, göz süzüp dudak bükmeyi. Alfabeyi de annesinden öğrenmişti. 3-4 yaşlarında. Ya müzik? Ah o müzik. Onu da annesinden öğrenmişti işte. Konakta bir ud vardı. Büyük babalarından, paşa dedelerinden kalma. Paşa dede ut çalmazdı ama toplardı ihvanını selamlığa, onlara çaldırırdı. Handan Soyler bir gün odun telleri değiştirilirken annesi ojeli tırnaklarıyla la si do re si do'yu tımbırdatıvermişti. Bunun söze aktarılması oğlan yaylı anlamına gelirdi. Ertesi günde udu yerine kaldırırken do si la si si'yi tımbırdatmıştı. Bu sesler de kız yaylı demekti. Handan annesinin yarım yamalak parmak basılacak yerleri göstermesinden yararlanarak hemen kapı vermişti bu sesleri. Ertesi gün misafirlerin bastırdığı bir saatte kucağına kendinden daha tombul, kendinden daha anlayışlı kocaman udu yerleştirip çaldırtmışlardı ona. Eliyle karıştırdığı naneye ağzıyla şunları da ekleyince şöylesine bir bulamaç çıkıvermişti ortaya. Oğlan yaylı, kız yaylı, dayanamıyorum ben gayrı. Ben mektebe gidiyorum, kaldım annemden ayrı. Harika diye bağırdılar dinleyenler, harika. Keşke çalmasaydı handan, keşke söylemeseydi bu dörtlüğü. Dinleyen misafirlerin harika diye üzerine atılmaları, meclisten yeni çıkan harika çocuklar kanunun maddelerine saldırmak gibi bir şeydi yaptıkları. Hemen tutanaklar tutuldu, ifadeler alındı, en kısa zamanda Paris'e sürgün edildi yavrucak. Daha kötüsü, annesinin de aynı kanunun aynı maddelerine çarptırılmış olmasıydı. Suça kışkırtan anne olduğu gibi suçun doğrudan doğruya ta kendisiydi. Zavallı anne ister istemez çekti cezasını. Çocuğuyla birlikte tam 6 yıl. 6 yıl sonra yeni atanmış bir öğrenci müfettişin yan tutmayan raporuyla cezaları bağışlanarak yurda dönmüşlerdi. Türkiye'ye döndükleri gün Handan'ın biyografisinin ilk bölümü de sona ermiş bulunuyordu. Handan'ın ilk teşebbüsü böyle suya düşüyordu işte. Ama sarıya karşı olan tutkusu hala sürüp gidiyordu. Sarı telli, sapsarı bir kemanı vardı Handan'ın. Bunu sevmesi gerektiği için seviyordu. Oğlan yaylıyı çalmıyordu artık ama tombul utlarla işte bu yaylı aracı çalmaya uğraşıyordu. Kemal Hurşit Bey'in yetenekli, yeteneksiz bütün müziksevenlerin kapısından gelip geçtikleri Nişantaşı'ndaki konağına gidip gelmeye başlamıştı Handan Soyler'de. Fransızların anlayamadıkları harika çocuk büyümüş, yerine dahi bir genç kız gelmişti bu konakta. Fransızlar anlayamamışlardı yeteneklerini ama işte sonunda Kemal Hurşit Bey anlamıştı. Bir gün Hurşit Bey, işte Handan demişti, size akompanya edecek piyanist Erol Gürkan. Şöyle başını kaldırıp bakınca ilk önce sapsarı saçlar görmüştü Handan Soyler. Sonra bal rengi gözler. Sonra daha sonra hiçbir şey görmemişti gözleri. Ama hiçbir şey. Erol Gürkan yalnız piyanosuyla değil, nesi varsa kullanmıştı eşleşlik edebilmek için. Elden düşme sapsarı arabasını, sarıya boyunmuş odasındaki sapsarı kadehlerden içirdiği viskilerle sapsarı çarşaflar içindeki yaldızlı karyolasını. Annesi soruyordu her ikisine de ayrı ayrı. Ne vakit nişanlanacaksınız diye. Konserden sonra diyorlardı her ikisi de ayrı ayrı. Sapsarı kağıtlar asıldı kentin duvarlarına. Ağaçların sarı yapraklarını döktüğü bir mevsimde. Konser sezonu başlamıştı. Ekim'in bilmem kaçında konserleri vardı. Sinemadan bozma geniş bir konser salonunda. Biletlerin hemen yarısını Handan'ın annesi dağıtmıştı eşe dosta. Bir yarısı da sayfa sayfa reklamların çekiciliğine dayanamayan konser meraklılarınca satın alınmıştı. Daha doğrusu sosyete sayfalarına el altından yazdırılmış dots yazılarının içtenliğine inananlar tarafından. Salonu doldurmaları, yalnız Kemal Hurşit Bey'in her ikisi için bestelediği piyano, keman ve orkestra tarafından çalınacak Anatoli adlı konçertoyu dinleme için değildi elbet. Biraz da bu iki birbirine denk esmer sarı uyumunu incelemek içindi. Kemal Hurşit Bey'in prezentasyonuyla açılmıştı perde. Belediye orkestrası pusuda kendilerine haydi diyecek sihirli çomağı bekliyordu. Gözler notalardan çok bu iki sevgiliye dikilmişti. Sarışın erkek, sarışınlığının Hinoğlu hinliği içinde tam siperdi. Piyanosunun diz çukurlarında. Sesler ne de olsa usta bir akortçunun İngiliz anahtarıyla kıskıvrak bağlanmıştı. Ama keman, keman için kesin bir sınır çizilemezdi. Gerilen tellerin üzerinde. Mevsim sonu öksürükleriyle sürüp gidiyordu konser. Sinirli parmaklar nerelere bastığının farkında olmadan o tel senin, bu tel benim yalpalıyordu. Yalnız tel üstünde ileri geri tökezlemelerle kalmıyordu parmaklar. Telden tele de atlayıp sekiyordu. Basamağının üstünde çomağını sinirli sinirli oynatan maestro geç de olsa işin farkına varmış. Kemanın sesini sürdüllemek için orkestrayı coşturup gürültüye boğma zorunluluğunu duymuştu. Hani başarmıyor da değildi. Davulcu bile çoktan anlamıştı işin iç yüzünü. Davulunu yerli yersiz tokmaklamaya çalışıyordu bütün gücüyle. Handan Soyler her gün banyoda bile tökezlemeden mırıldadığı notaları derleyip toplayıp dizemez olmuştu. Sürttüğü yayın baskısından kurtulan kaçak sesler kulakları tırmalamaya başlamıştı çoktan. Frenleyemediği coşku yüzünden boyuna yer değiştiriyordu mezürler. Al baştan etmesi gereken bir bölümü atlamış, yanlışının farkına varınca da birden zınk diye duruvermişti. Ne geriye dönebiliyordu ne de ileriye gidebiliyordu. Birden silinivermişti notalar sayfaların üzerinden. Piyano almış başını gidiyordu. Koşup yetişmek istese de güç kalmamıştı parmaklarında. Yayla keman iki ayrı enstrüman gibi düşüvermişti iki yana. İki sinirli el birden havada açılıp durduruvermişti orkestrayı. Biten konserle birlikte bir biyografinin ikinci bölümü de böylece sona ermiş oluyordu. Sona eren konser değildi sadece. Kendisine hayat boyu eşleştik etmesi düşünülen bir sarışının da kendisini bırakıp gitmesiydi. Sürüp giden umutsuzlukları temiz bir intihar paklardı ancak. Bir gün Orhan Veli'nin şiirine boş vererek attı kendini denize. Suya düşen hayallerinin boğazın mavi sularına vuran bir yansımasıydı bu atılış. Ama olmadı. Handan'ın bu teşebbüsü de yaptığı bütün teşebbüsler gibi yarım kalmıştı. Bir delikanlı bir dalışta çıkarıvermişti suyun yüzüne onu. Yuttuğu bol su kâr kalmıştı yanına. Kendine gelip de göz ucuyla karşısındaki gence bakar bakmaz, ah yazık demişti. Bir esmermiş beni kurtaran. Yaşa ulan inek. Bir aydır yalı kahvelerinde dedikodusu sürüp giden maç bugün yapılacaktı. Tabakhanenin arkasındaki düzlükte. Bundan önceki maçlar türlü nedenlerle yapılamamıştı. Başlanan maçlar da bitirilememişti havanın gerginliği yüzünden. Çok daha önceleri kulüpler henüz yoktu ama aşağı mahalle yukarı mahalle arasındaki zıtlık bu memlekette ilk parti açıldı açılalı sürüp gidiyordu. Bu yüzden bu memlekette ne açılırsa hep ikişer ikişer açılırdı. Yalnız hükümet dairesi bir taneydi. O da tam iki mahallenin kesiştiği çizgi üzerinde. Yukarı mahallede atar yemez takımını açtığı gün aşağı mahalle karşısında atar yatar takımını çıkarmıştı ona inat. Futbol iki mahalle arasındaki geleneksel geçimsizliği sürdürmek için arayıp da bulunmaz bir oyundu. Cirit gibi bir cenk oyunu. Oyunun oynanacağı yer üzerindeki çekişmeler günlerce sürmüştü. Çok daha biçimli geniş alanlar vardı ama her biri takımlardan birine seyirci avantajı bakımından üstünlükler sağladığı için sakıncalı görülmüştü. Seyirci avantajı sorunu yanlış anlaşılmasın. Seyirciler maç nerede yapılırsa yapılsın aynı seyircilerdi ama dengeyi bozan pencerelerden bakması gereken başörtülü kadın başlarıydı. Her ne kadar alana inmeseler de kağıt yapıştırılmış camlar arkasından bakmaları bile oyunun gidişine yeteri kadar etkili olurdu. Bir iki denemeden anlaşıldığına göre bu hep böyleydi. En sonunda kasabanın gün görmüş kişilerinden Seydali'nin bulduğu tabakhane arkası iki takımı tutanları da susturmuştu ister istemez. Tabakhanenin iki mahalleden hiçbiriyle ilintisi yoktu. Çünkü yeri ne aşağıydı ne yukarıdı. Hatta kasaba dışında olduğu için üstelik et kokusu yüzünden bu memleketin malı mülkü bile sayılmazdı. Sahibi bile yakın köylerden birinde doğup büyümeydi. Seyirciler daha sabahtan üçer beşer almışlardı yerlerini tabakhane arkasında. Yalnız seyirciler mi? yemeyle, içmeyle uzaktan yakından ilgisi ilişkisi olan bütün satıcılar da yerlerini almışlardı. Simitçiler, ayrancılar, yemişçiler, gazozcular, peynirciler, pideciler, lahmacuncular. Önce top alanına hakem çıktı. Yumruk kadar bir bekçi düdüğü, boynundaki sicim de sallanıyordu. Alanın taç çizgisine kadar sokulup bağdaş kurmuş olan seyirciler, uzunlu kısalı parmaklarını ağızlarına getirerek bir ıslık korosu halinde hakemi selamladılar. Hakem de düdüğünün akordunu yapmak için 3 uzun, 6 kısa üfürüklü selamla seyircileri selamladı. Bu aynı zamanda oyuncuları çağırma anlamına da geliyordu. Önce atar yemez takımı göründü. Kimisinin kıçında paçaları sıvanmış karadon, kiminin sırtında kolları sıvanmış mintan vardı. Ayaklarında da adamına göre postal, mes, nalçalı kundura, cizlavet lastik falan filan. En önde kaleci Ali tırısa kalkmıştı. Arkasında 11 oyuncu çalımlı bir eşkinle koşuyordu. Asıl kaleci şoför Recep, Adapazarı'na kavun götürdüğü için yerine muavini Çakır Ali'yi yollamıştı. Zehir gibi kaleciydi Çakır Ali. Deve gibi boyuyla kale duvarının üstünden geçen şutları bile armut toplar gibi toplardı. Ama küçük bir kusuru vardı. Ayağının burnundan geçenleri eğilip tutamazdı bu boy yüzünden. Atar yemezler önce alanın Poyraz tarafına döndüler. Sol, sol, sol diye 500 kadar seyircinin ömrüne dua ettiler. Sonra ters yüz edip 3 kere daha haykırdılar. Ama karşı tarafta ömürlerine dua edilecek kimseler yoktu. 3-5 inek bayırda otluyordu kendi hallerinde o kadar. Bunlardan biri başını kaldırdı, selamlara karşılık verdi. Çakır Ali kucağındaki topu alanın ortasında minareledikten sonra kaleye koştu. Sağ açık Köfte Bekir yere düşen topu fiyakalıca istop etmeye kalkıştı ama dumanı fazla aldığı için ayağını biçimlice çıkaramamıştı. Top bir iki zıpladıktan sonra Ayva Nuri'nin önüne doğru yuvarlandı. Ayva Nuri böyle zıplaya zıplaya gelen paslara bayılırdı. Tut ulan Çakır diye bir asıldı ama nerede? Top korner noktasından havalanarak hıyar bostanına düştü. Bostana her giren topun en azından 5 hıyara mal olduğunu bilen bostan sahibi topu hiç durmadan geldiği yere yolladı. Top bu sefer Piç Necmi'deydi. Tuttursa kaleyi Piç Necmi tutturabilirdi ama onda da bir terslik vardı bugün. Bir sol yapıştırmak istediyse de 45 numara ayakkabı topun bir karış üstünden geçmişti. Kıyıdan ''Ulan sen de fazla çekmişsin dalgayı'' diye yuhalandı. Hakem saatine bir kere daha baktı. Düdüğünü sinirli sinirli üfledi. Hep böyle yapardı bu atar yatar takımı. Hala gönüllülerde yoktu kimsecikler. Atar yemezliler boş durmamak için işi tek kareye döktüler. Maç için bir antrenmanları yoktu. Nasıl olabilirdi ki? Ancak bugün bir araya gelebilmişlerdi. Yarım saatlik bir antrenman yaptılar. Bir araya gelmişken. Hakem maçı unutmuş, ileri geri koşarak tek kaleyi yönetiyordu. İki penaltı verdi haybeden, ikisi de out olmuştu. Çekilen şutların, kaleci şanslıydı bugün. Bir ara aklına gene maç gelmişti olacak hakemin. Korner köşesine kadar giderek düdüğünü çaldı kesik kesik. İlerideki mısır tarlasından önce takımın kaptanı Çakıldak Hayri boy gösterdi. Patladın mı be diye çıkıştı hakeme. Daha kafamızı bile bulamadık. Çok geçmeden de kaleci önde tek sıra atar yatar takımı çıktı alana. Para atmak için kaptanlar hakemin yanına geldiler. Ama kimse de atacak bozuk para yoktu. Ufak para darlığı vardı memlekette. Hakem yerden bir çöp alarak kaptanlara uzattı. Çözümledi bu işi de. Herkes yerini alınca bir sorun çıktı ortaya. Hakem de dahil bütün formalar siyah beyazdı. Daha önemlisi takımlardan biri 12, biri 10 kişiydi. Onluk takımın kaptanı, ''Takımımızda siyasi temizlik yaptık, sol açığı attık.'' dedi. ''Aşırı giderlerse sol hafı, sol beki de atacağız.'' Karşı taraf, ''Oyuncular tamam sayılır, işte hepsi 22 kişi.'' diye savunmasını yaptıysa da hakem bunu da yutmadı. Fazlasını çıkardı. Bu tartışmalar sürüp giderken atar yatarlarının sol açığı da gelmişti. Enayi yeni evli olduğu için çıkamamıştı karnının koynundan. Oyun çok durgun başlamıştı. Formalar siyah beyaz, beyaz siyah olduğu için paslaşmalarda kimse sıkıntı çekmiyordu. Hakem bile karışıyordu ara sıra oyuna. Bir ara çok sertleşmişti oyun. Atar yatarlılar biçmeye başlamışlardı. Biçilenlerin hep kendi takımlarından olduğu anlaşılınca kırcılıktan çabuk vazgeçtiler. Hava sıcak mı sıcaktı. Herkesin dili dışarıdaydı bir karış. Yöneticiler alana durmadan soğuk gazoz, soğuk bira taşıyorlardı. Bir ara tam atar yatarlılar karşı kaleye indikleri sırada çayırdaki ineklerden biri yanlışlıkla dalıvermişti içeri. Top sağ açığa geçince inek üzerine gelenlerden ürkerek santraya doğru dalmıştı. Sonra atar yemezli forların arasına karışıp karşı kaleye doğru koşmaya başladı. Atar yatarın seyircileri yırtınıyorlardı. Hakem! 10 kişi oynuyorlar! At birini dışarı! Ulan hakem at şu ineği be! Ama hakemin gözü yeni giren oyuncuda değil toptaydı. Atar yemezlerin ortaladığı top ineğin ayaklarından sol açığa geçmişti. Sol açığın ortası yeniden ineğin ön ayaklarını buldu. Tam kalenin önüne doğru kuyruğunu kaldırmış koşuyordu ki atar yemezi tutanlar birazdan bağırmaya başladılar. Ulan inek şut! Çalımla gir kaleye! Çık kafaya boynuz! Dayan! Ulan inek ne duruyorsun dayan! Gürültüden büsbütün ürken hayvan kaleyi ahır kapısına benzetip içeriye dalmak isteyince bek korkudan yana çekilmişti. Sol açığa geçen top yeniden yer tutan ineğin ayaklarına çarpınca bomba gibi bir şut kalenin sol köşesinden direği sıyırarak yokladı ağları. Atar yemezler gırtlaklarının bütün gücüyle bağırıyordu. Gol! Yaşa ulan inek yaşa! Ulan omuzlayın ineği! Yaşa aslan! Bal gibi goldü bu be! Atar yemezin santraforu tekme yiyip çıkmıştı zaten. Siyah beyazlı takım söylendiği gibi 12 oyuncuyla değil tam 11 oyuncuyla oynuyordu. Hakem haklı olarak topu santraya yolladı. Her oyunda hiç yoktan hır çıkarmayı huy edinen atar yatar takımı yine çamura yatmıştı. Bu kez de atmadan yatmıştı çamura. Maç özel maçtı. Oyuncu sokmak, oyuncu çıkarmak serbest olduğu gibi lisans da aranmayacaktı özel anlaşmaya göre. Yani yersizdi atar yatarların itirazları. Değil bizim federasyona, FIFA'ya başvursalar da hava alırlardı. Her şey nizamiydi. İneğin beyaz forması bile. Atar yemezli seyirciler yuh çekerek verdiler ağızlarının payını. Atar yatar takımı alandan çıkarken bütün atar yemezli seyirciler doldular hürya alanının ortasına. Oyunun tek golünü atan alçak gönüllü oyuncu çimen sahanın fazla uzayan otlarını eksiksiz dişleriyle biçmeye çalışıyordu. Taraftarlar tuttukları gibi dört ayağından salla sırt ettiler. Çarşı içinden geçerek kulübe doğru taşıdılar. Hamsi'yi koydum tavaya şarkısını söyleye söyleye yol aldılar. Yolun iki yanına dizilen spor severler avuçları patlayıncaya kadar alkışlıyorlardı yoldan geçenleri. Yaşa ulan inek, yaşa aslan, yaşa. Bir tanesin şu memlekette. Yaşa ulan inek, yaşa.